Ayrım 6, sayfa 69. 15. Langdon, garip ziyaretinin başladığı ana girişe doğru ilerleyen Victoria ile Kohler'ın peşinden sessizce gitti. Victoria'nın bacakları, olimpiyat dalıcıları gibi hızlı ve güçlü adımlar atıyordu. Langdon, bu potansiyelin yoganın sağladığı esneklik ve kontrolden geldiğine emindi. Langdon, onun sanki kederini bastırmak istercesine yavaş ve ölçülü nefes aldığını duyabiliyordu. Ona bir şey söylemek, sempatisini göstermek istedi. Bir zamanlar o da beklenmedik bir anda ebeveynlerinden birini kaybederek o ani boşluğu hissetmişti. Cenaze töreninin yağmurlu ve karanlık olduğunu hatırlıyordu. 12. doğum gününden 2 gün sonra. Ev, iş yerinden gelen gri takım elbiseli adamlarla dolmuştu. Onunla tokalaşırken elini kuvvetle sıkmışlardı. Hepsi de kardiyak ve stres gibi kelimeler kullanmışlardı. Annesi, yaşlı gözlerle sadece eşinin elini tutarak borsayı takip edebildiği konusunda espri yapmıştı. Onun kalp atışlarını seansı takip etmekte kullanıyordu. Bir zamanlar babası hayattayken, Langdon annesinin babasına durup gülleri koklaması için yalvardığını duymuştu. Langdon, o yıl Noel hediyesi olarak babasına ufak bir cam gül almıştı. Langdon'ın hayatında gördüğü en güzel şeydi. Güneş vurduğunda duvara renklerden oluşan bir gökkuşağı çiziyordu. Babası hediyeyi açınca bu harika demiş ve Robert'ı alnından öpmüştü. Haydi bunun için güvenli bir yer bulalım. Ardından babası gülü salonun en karanlık köşesindeki tozlu bir rafa dikkatle yerleştirmişti. Birkaç gün sonra Langdon taburaya çıkıp gülü almış ve dükkana geri götürmüştü. Babası gülün gittiğini hiç fark etmemişti. Asansörün çıkardığı ses Langdon'ı gerçek zamana döndürdü. Victoria ile Kohler önden asansöre biniyordu. Langdon açık kapıların önünde tereddüt etti. Kohler kaygıdan çok endişeli bir sesle "Bir şey mi oldu?" diye sordu. Kendini kapalı asansöre binmeye zorlayan Langdon "Hayır, hiçbir şey" dedi. Sadece kesinlikle gerekli olduğu zamanlarda asansöre binerdi. Açık merdivenleri tercih ederdi. Kohler, "Doktor Vetra'nın laboratuvarı yer altında" dedi. Langdon eşikten atlarken harika diye düşündü. Asansör boşluğundan yukarı soğuk bir esinti geldiğini hissetti. Kapılar kapanınca taşıt yukarı çıkmaya başladı. Kohler analitik bir makineymiş gibi boş gözlerle 6 kat dedi. Langdon aşağıdaki asansör boşluğunun karanlığını gözlerinde canlandırdı. Değişen sayılara bakarak düşünceyi kafasından uzaklaştırmaya çalıştı. Ne gariptir ki asansör sadece 2 durak gösteriyordu. Zemin kat ve LHC. Gerginliği belli etmemeye çalışan Langdon, LHC ne demek oluyor diye sordu. Geniş hadron çarpıştırıcısı dedi Kohler, zerrecik hızlandırıcısı. Zerrecik hızlandırıcısı mı? Langdon'ın bu terime az da olsa kulak aşinalığı vardı. Kelimeyi ilk kez Cambridge'deki Dunster House'ta bazı meslektaşlarıyla yemekteyken duymuştu. Onların fizikçi bir arkadaşı olan Bob Brownell akşam yemeğine hışımla gelmişti. Brownell, hergeleler iptal etti diye küfretmişti. Hepsi birden, neyi iptal ettiler diye sormuştu. SSC'yi, neyi? Süper iletken süper çarpıştıranı. Birisi omzunu silkmişti. Harvard'ın bunlardan yaptığını bilmiyordum. Harvard değil diye bağırmıştı. ABD, dünyanın en güçlü zerrecik hızlandırıcısı olacaktı. Yüzyılın en önemli bilimsel projelerinden biri olacaktı. Bu işe $2 milyar yatırıldı ve şimdi Senato projeyi sepete kaldırıyor. Kahrolası İncil müptelası lobiciler. Brownell sonunda sakinleştiğinde zerrecik hızlandırıcısının, atomdan küçük zerreciklerin hızlandırıldığı, çember şeklinde geniş bir tüp olduğunu anlattı. Tüpün içindeki mıknatıslar zerrecikleri muazzam hızlara ulaşıncaya kadar döndürüp itmek için hızla açılıp kapanıyordu. Tam hıza erişen zerrecikler tüpün içinde saniyede 300 bin kilometre hıza ulaşıyordu. Profesörlerden biri "ama bu ışık hızı" diye heyecanla bağırmıştı. Brownell "kahrolası öyle işte" demişti. Ve sonra devam etmişti. Bilim adamlarının tüpün içinde zıt yönlerde 2 zerreciği hızlandırıp çarpıştırarak zerrecikleri yapıcı parçalarına ayrıştırabildiklerini ve doğanın en temel ögelerini görebildiklerini anlatmıştı. Brownell, "zerrecik hızlandırıcıları bilimin geleceği açısından çok önemli. Zerrecikleri çarpıştırmak, evrenin yapı taşlarını anlamakta anahtar rol oynuyor" demişti. Sürekli Harvard'da yaşayan ve sessiz bir adam olan şair Charles Pratt etkilenmişe benzemiyordu. "Bana öyle geliyor ki" demişti, "bu bilime daha çok Neandertal bir yaklaşım gibi. İç çalışmalarını görmek için saatleri birbirine vurmaya benziyor." Brownell çatalını atıp fırtına gibi odadan dışarı çıkmıştı. Asansör aşağı inerken demek Stern'in bir zerreci hızlandırıcısı var diye düşündü. Zerrecikleri çarpıştırmak için dairesel bir tüp. Onu neden yerin altına gömdüklerini merak etti. Asansör durduğunda Langdon ayaklarının yere bastığını hissederek rahatladı. Ama kapılar açıldığında rahatlaması buhar oldu. Robert Langdon bir kez daha kendini yabancı bir dünyada bulmuştu. Geçit hem sağ hem de sol taraftan iki sonsuzluğa uzanıyordu. Tır kamyonunun geçebileceği genişlikte pürüzsüz beton bir tüneldi. Bulundukları yer parlak ışıkla aydınlatılmış olmasına rağmen koridor sonlara doğru zifiri karanlığa gömülüyordu. Karanlığın içinden esen nemli hava huzursuzluk vererek artık yerin altında olduklarını hatırlatıyordu. Langdon, tünelin üstündeki toprağın ve taşın ağırlığını hissedebiliyordu. Bir an için 9 yaşına geri döndü. Karanlık onu seneler öncesine taşımıştı. Onu hareketsiz bırakan 5 saatlik kör karanlığa geri dönmüştü. Yumruklarını sıkarak düşünceyi kafasından uzaklaştırdı. Victoria, asansörden çıkıp tek başına tereddüt etmeden karanlığa doğru ilerlerken sessizliğini bozmadı. O yürüdükçe yukarıdaki floresanlar yolunu aydınlatmak için titreşiyordu. Langdon, tünelin canlı olduğu hissine kapılarak sıkıntı duydu. Sanki tünel, Victoria'nın her hareketini önceden tahmin ediyordu. Langdon ile Kohler arada mesafe bırakarak onu takip ettiler. Arkalarındaki ışıklar kendiliğinden söndü. Langdon usulca, ''Şu zerreci hızlandırıcısı'' dedi. ''Bu tünelde bir yerlerde mi?'' ''İşte orada.'' Kohler sol tarafta tünelin iç duvarından geçen cilalı krom bir tüpü işaret etti. Langdon, aklı karışmış bir halde tüpe göz attı. Hızlandırıcı bu mu? Aygıt hiç de hayal ettiği gibi değildi. Yaklaşık bir metre çapındaydı ve karanlıkta kaybolana kadar tünel boyunca yatay olarak dümdüz uzanıyordu. Langdon, daha çok ileri teknoloji bir kanalizasyona benziyor diye düşündü. Ben zerrecik hızlandırıcılarının dairesel olduğunu sanıyordum. Kohler, bu hızlandırıcı zaten bir daire dedi. Düz görünüyor ama bu görsel bir yanılgı. Tünelin çevresi o kadar geniş ki eğriliği fark edilemiyor. Aynı dünya gibi. Langdon şaşkınlıktan küçük dilini yutmuştu. Bu bir daire mi? Ama o zaman devasa bir şey olmalı. LHC dünyadaki en büyük makinedir. Langdon'un jetonu geç düşmüştü. Onu CERN'e getiren kişinin yer altına gömülü dev bir makineden bahsettiğini hatırladı. Ama çapı 8 kilometrenin üstünde ve uzunluğu 27 kilometre. Langdon'un başı aniden döndü. 27 kilometre mi? Direktöre uzun süre baktıktan sonra dönüp önündeki karanlık tünele baktı. Bu tünel 27 kilometre uzunluğunda mı? Bu 16 milden fazla eder. Kohler başını salladı. Mükemmel bir çember şeklinde. Fransa'ya kadar uzanıp sonra tekrar bu noktaya geri dönüyor. Tam bu hıza ulaşan zerrecikler çarpışmadan önce tüpün içinde saniyede 10 bin defadan fazla dönüyorlar. Hayret verici tünele bakarken Langdon'un bacakları tutmuyordu. Siz şimdi bana CERN'in minicik zerrecikleri çarpıştırmak için milyonlarca ton toprak mı kazdığını söylüyorsunuz? Kohler omuzlarını silkti. Bazen gerçeği bulmak için dağları yerinden oynatmak gerekir. 16. CERN'den yüzlerce kilometre ötede el telsizinden cızırtılı bir ses geliyordu. Tamam, koridordayım. Video ekranlarına bakan teknisyen, vericinin üstündeki düğmeye bastı. 86 numaralı kamerayı arıyorsun, en sonlarda olmalı. Telsizde uzun bir sessizlik oldu. Cevap bekleyen teknisyen hafiften terlemeye başlamıştı. Sonunda telsizi cızırdadı. Karşıdaki ses, kamera burada değil dedi. Yine de yerleştirildiği yeri görebiliyorum, birisi çıkartmış olmalı. Teknisyen soluğunu koyuverdi. Teşekkürler, bir saniye bekle olur mu? İçini çekerek dikkatini önünde duran video ekranlarına çevirdi. Tesisin büyük kısmı halka açıktı ve kameraların daha önce de kaybolduğu olmuştu. Genellikle hatıra eşyası arayan muzip ziyaretçiler tarafından çalınıyorlardı. Ama kamera tesis dışına çıkar çıkmaz sinyal kaybolur, ekran kararırdı. Zihni karmakarışık olan teknisyen başını kaldırıp ekrana baktı. 86 numaralı kameradan hala net bir görüntü gelmekteydi. Eğer kamera çalındıysa neden hala sinyal alıyoruz diye düşündü. Elbette bunun tek bir açıklaması olduğunu biliyordu. Kamera hala tesisin içindeydi ve birisi yerini değiştirmişti. Ama kim ve neden? Uzun süre monitörü inceledi. En sonunda telsizini eline aldı. O merdivenlikte bir dolap var mı? Yüklük ya da karanlık oda var mı? Cevap veren ses şaşırmış gibiydi. Hayır, neden? Teknisyen kaşlarını çatıp boş ver. Yardımın için teşekkürler. Telsizini kapatıp dudaklarını büktü. Video kamerasının küçüklüğünü ve kablosuz olduğunu dikkate alan teknisyen, 86 numaralı kameranın yüksek korumalı tesisin herhangi bir yerinden sinyal gönderebileceğini biliyordu. 800 metre yarı çapında bir alana yayılmış 32 ayrı binadan oluşan kalabalık bir tesisti. Tek ipucu kameranın karanlık bir yere yerleştirildiğiydi. Ama elbette bunun pek faydası dokunmuyordu. Tesiste sonsuz sayıda karanlık alan vardı. Bakım ve temizlik gereçlerinin durduğu dolaplar, ısıtma kanalları, bahçelerdeki kulübeler, yatak odalarındaki gardıroplar, hatta yer altındaki tünel labirenti. 86 numaralı kamerayı bulmak haftalar sürebilirdi. Ama bu sorunlarımın en önemsizi diye düşündü. Kameranın yerinin değiştirilmesinin yarattığı ikileme karşın çok daha rahatsız edici bir sorun vardı. Teknisyen, kayıp kameranın gönderdiği görüntüye baktı. Kıpırtısız bir nesneydi. Teknisyenin hayatında daha önce hiç görmediği modern görünüşlü bir cihazdı. Altındaki yanıp sönen elektronik göstergeyi inceledi. Teknisyen kendisine tehlikeli durumları hazırlayacak sıkı bir eğitimden geçtiği halde nabzının yükseldiğini hissedebiliyordu. Kendi kendine panik yapmamasını söyledi. Bir açıklaması olmalıydı. Nesne tehlikeli olamayacak kadar küçük görünüyordu. Ama yine de tesisin içinde bulunması can sıkıcıydı. Aslında gerçekten de çok can sıkıcıydı. Büyük gün bugün diye düşündü. İşvereni için güvenlik birinci derecede önemliydi ama geçen 12 yıldan farklı olarak bugün güvenliğin önemi en üst seviyedeydi. Uzun süre nesneye bakan teknisyen yaklaşan fırtınanın sesini duyar gibi oldu. Sonra terler içinde amirini aradı. 17. Babasıyla ilk tanıştığı günü hatırladığını söyleyen fazla çocuk yoktur. Ama Victoria Vetra bunu hatırlayabiliyordu. 8 yaşındaydı. Ve hep yaşadığı yerde, Floransa yakınlarındaki bir Katolik yetimhanesi olan, hiç tanımadığı ailelerce terk edilmiş Orfanatrofio di Siena'daydı. Dipnot Siena yetimhanesi. O gün yağmur yağıyordu. Rahibeler onu iki kez akşam yemeğine çağırmışlar ama o her zamanki gibi duymuyormuş gibi yapmıştı. Dışarıdaki avluda durup yağmur damlalarını seyretmişti. Bedenine düşmelerini hissetmişti. Nereye düşeceklerini tahmin etmeye çalışmıştı. Onu tekrar çağıran rahibeler, kafasının dikine giden çocuklar zatürreye yakalanırlarsa doğayı merak etmeye hali kalmaz diyerek korkutmuşlardı. Sizi duyamıyorum diye düşünmüştü Victoria. Genç rahip onu almaya geldiğinde iliklerine kadar ıslanmıştı. Onu tanımıyordu. Rahip orada yeniydi. Victoria, onun kendisini yakalayıp içeri sürükleyeceğini tahmin ediyordu ama rahip bunu yapmadı. Bunun yerine Victoria'yı şaşırtmış, cübbesini yerdeki su birikintisine daldırarak yanına uzanmıştı. Genç adam, ''Senin çok fazla soru sorduğunu söylüyorlar.'' demişti. Victoria kaşlarını çatıp bakmıştı. ''Soru sormak kötü müdür?'' Gülmüştü. ''Sanırım haklılarmış. Sen burada ne yapıyorsun?'' ''Senin yaptığının aynını. Yağmur damlalarının neden düştüğünü merak ediyorum.'' ''Ben neden düştüklerini merak etmiyorum. Zaten biliyorum.'' Rahip ona hayretle bakmıştı. ''Biliyor musun?'' Rahibi Francisca, yağmur damlalarının günahlarımızı temizlemek için düşen melek gözyaşları olduğunu söylüyor. Büyülenmiş gibi, vay demişti. Demek açıklaması buymuş. Kız hararetle, hayır değil diye atılmıştı. Yağmur damlaları düşüyor, çünkü her şey düşer. Her şey düşer. Sadece yağmur değil. Kafası karışan rahip başını kaşımıştı. Biliyor musun genç hanım, haklısın. Her şey gerçekten düşer. Sebebi yer çekimi olmalı. Ne olmalı? Ona şaşırarak bakmıştı. Yer çekimini duymadın mı? Hayır. Rahip üzgün bir eda ile omuzlarını silkmişti. Çok kötü. Yer çekimi pek çok soruyu cevaplar. Victoria ayağa kalkmıştı. Yer çekimi nedir diye sormuştu. Anlatsana. Rahip gözünü kırpmıştı. Sana bunu yemek yerken anlatsam olur mu? Genç rahibin adı Leonardo Vetra'ydı. Üniversitedeyken ödül kazanmış bir fizik öğrencisi olmasına karşın başka bir çağrıya kulak vererek ilahiyat fakültesine girmişti. Leonardo ile Victoria, rahibelerle kuralların yalnız dünyasında çok iyi iki dost olmuşlardı. Victoria Leonardo'yu güldürüyor, o da Victoria'yı kanatları altına alarak gökkuşağıyla nehirler gibi güzel şeylerin pek çok açıklamaları olduğunu öğretiyordu. Ona hem tanrı hem de bilim penceresinden ışığı, gezegenleri, yıldızları ve tüm doğayı anlatıyordu. Victoria'nın doğuştan gelen zekası ve merakı onu mükemmel bir öğrenci kılıyordu. Leonardo onu kendi kızı gibi korumuştu. Victoria da mutluydu. Hiçbir zaman bir babaya sahip olmanın mutluluğunu yaşamamıştı. Diğer yetişkinler onun sorduğu soruları başından savarken, Leonardo ona kitaplar göstererek saatler harcıyordu. Hatta Victoria'ya onun fikirlerini bile sormuştu. Victoria, Leonardo'nun sonsuza kadar kendisiyle birlikte kalması için dua etmişti. Sonra bir gün, en kötü kabusu gerçek olmuştu. Rahip Leonardo, ona yetimhaneden ayrılacağını söylemişti. Leonardo, İsviçre'ye taşınıyorum demişti. Cenevre Üniversitesi'nde fizik okumak için burs kazandım. Victoria, Fizik mi diye çığlık atmıştı. Ben Tanrı'yı sevdiğini sanıyordum. Seviyorum, hem de çok. Bu yüzden onun ilahi düzeni üstünde çalışmak istiyorum. Fizik kuralları, Tanrı'nın şaheserini boyamak için yeryüzüne yaydığı tuvaldir. Victoria yıkılmıştı ama rahip Leonardo'nun başka haberleri de vardı. Victoria'ya üsleriyle konuştuğunu ve rahip Leonardo'ya ona evlat edinmesinde sakınca olmadığını söylemişlerdi. Leonardo, "Seni evlat edinmemi ister misin?" diye sormuştu. Victoria, "Evlat edinmek ne demek?" demişti. Rahip Leonardo ona açıklamıştı. Victoria mutluluk gözyaşlarıyla ona 5 dakika boyunca sarılmıştı. "Ah evet, evet." Leonardo ona bir süreliğine gitmesi gerektiğini, bu süre içinde İsviçre'deki yeni evlerini yerleştireceğini söylemiş ama 6 ay içinde onun yanına alacağına söz vermişti. Victoria'nın hayatı boyunca yaşadığı en uzun beklemeydi ama Leonardo sözünü tutmuştu. 9. doğum gününden 5 gün önce Victoria Cenevre'ye taşınmıştı. Gündüzleri Cenevre Uluslararası Okula devam ediyor, akşamları ise babasından öğreniyordu. 3 yıl sonra CERN Leonardo'yu işe aldı. Victoria ile Leonardo, Victoria'nın asla hayal edemeyeceği harikalar dünyasına taşınmışlardı. Victoria, LHC tünelinde ilerlerken vücudunun uyuştuğunu hissediyordu. LHC'de kendi suskun yansımasını gördü ve babasının yokluğunu fark etti. Normalde çevresindeki dünya ile uyumlu, soğukkanlı bir yapısı vardı. Ama şimdi çok ani bir şekilde hiçbir şey anlam ifade etmiyordu. Son 3 saatin nasıl geçtiğini anlamamıştı. Kohler aradığında Balear adalarında saat sabahın 10'uydu. Baban öldürüldü. Hemen eve dön. Dalış teknesinin güvertesindeki bunaltıcı sıcağa rağmen kelimeler onu kemiklerine kadar dondurmuştu. Kohler'in duygusuz ses tonu da haber kadar yaralayıcıydı. Artık evine dönmüştü. Ama evde ne vardı ki? 12 yaşından beri tüm dünyası olan CERN, şimdi birden ona yabancı gelmeye başlamıştı. Babası, tüm bunları büyülü kılan kişi gitmişti. Derin bir nefes al dedi kendine ama zihnini sakinleştiremiyordu. Sorular kafasında gittikçe daha hızlı dönüyordu. Babasını kim öldürmüştü ve neden? Şu Amerikalı uzman kimdi? Kohler neden laboratuvarı görmekte ısrar ediyordu? Kohler, babasının cinayetinin son projeyle ilgili olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu söylemişti. Ne kanıtı? Ne üstünde çalıştığımızı kimse bilmiyordu. Birisi öğrenmiş olsa bile onu neden öldürsünler? Victoria, LHC tünelinde babasının laboratuvarına doğru giderken, babasının en büyük başarısını onsuz açıklayacağının farkına vardı. O anı çok daha farklı hayal etmişti. Babasının CERN'in en büyük bilim adamlarını laboratuvarına çağıracağını, onlara buluşunu göstereceğini ve huşu içindeki yüzlerini seyredeceğini hayal etmişti. Ardından babalık gururuyla projesini gerçeğe dönüştürmekte Victoria'nın fikirlerinden birinin kendisine yardımcı olduğunu açıklayacaktı. Büyük buluşunda kızı onun ayrılmaz bir parçası olmuştu. Victoria boğazının düğümlendiğini hissetti. Bu anı babamla paylaşmalıydık. Ama yalnızdı, iş arkadaşları yoktu, mutlu yüzler yoktu. Yalnızca Amerikalı bir yabancı ve Maximilian Kohler. Maximilian Kohler, der König, kral. Victoria çocukken bile bu adamdan hoşlanmazdı. Onun büyük zekasına saygı duysa da, babasının sıcaklığına karşı antitez oluşturan soğuk tavırları her zaman insanlıktan uzak gelmişti. Kohler, kusursuz mantığı yüzünden bilim yolundaydı, babası ise ruhani merak. Yine de iki adam arasında daima hiç dillenmeyen bir saygı var gibiydi. Birisi bir zamanlar Victoria'ya, "Dahi, dehayı koşulsuz şartsız kabul eder." demişti. "Dahi" diye düşündü, "babam, babacığım, öldü." Leonardo Vetra'nın laboratuvar girişi tamamıyla beyaz karolarla kaplanmış uzun steril bir koridordu. Langdon kendini bir çeşit tımarhaneye giriyormuş gibi hissetti. Koridora çerçeve içinde bir düzine siyah beyaz resim asılmıştı. Langdon'un mesleği simgelerle ilgili olduğu halde bunlar ona kesinlikle yabancıydı. Gelişi güzel çizgilerle spirallerin karmaşık negatiflerine benziyorlardı. Modern sanat mı diye düşündü. Amfetamin almış Jackson Pollock çalışmaları mı? Langdon'un merakını fark eden Victoria, dağınık şemalar dedi. Karmaşa içinde neredeyse görünmeyen belli belirsiz bir şekle işaret ederek, zerrecik çarpışmalarının bilgisayar görüntüleri. Bu Z zerreciği dedi. Babam bunu 5 yıl önce keşfetti. Saf enerji, hiç kütlesi yok. Doğadaki en küçük yapı taşı olabilir. Madde, sıkıştırılmış enerjiden başka bir şey değildir. Madde enerji midir? Langdon başını yana yatırdı. Kulağa daha çok zen gibi geliyor. Fotoğraftaki minik çizgiye baktı ve hafta sonunu geniş hadron çarpıştırıcısında Z zerreciklerine bakarak geçirdiğini söylediğinde Harvard Fizik Fakültesindeki dostlarının ne diyeceğini merak etti. Laboratuvarın görkemli çelik kapısına yaklaştıklarında Kohler, "Victoria," dedi. "Sabah babanı aramak için buraya geldiğimi söylemeyi unuttum." Victoria hafifçe kızardı. "Öyle mi yaptınız?" "Evet. Ve CERN'in standart klavye güvenlik kilidini başka bir şeyle değiştirdiğini görünce ne kadar şaşırdığımı tahmin et." Kohler kapının yanına yerleştirilmiş karmaşık bir elektronik cihazı gösterdi. "Victoria, özür dilerim," dedi. "Gizlilik konusunda nasıl olduğunu bilirsiniz. İkimizden başka kimsenin girmesini istemedi." Kohler, "Peki, kapıyı açın," dedi. Victoria uzun süre orada durdu. Sonra derin bir nefes alarak duvardaki mekanizmanın yanına yürüdü. Langdon daha sonra olacaklara kesinlikle hazırlıklı değildi. Victoria cihazın üstüne çıkarak sağ gözünü dikkatlice teleskopa benzeyen lens çıkıntısına yerleştirdi. Ardından bir düğmeye bastı. Makinenin içinden bir şey çıtırdadı. Bir ışık demeti ileri geri giderek göz yuvarlağını fotokopi makinesi gibi taradı. "Victoria, retina taraması yapıyor," dedi. "Hatasız güvenlik. Sadece iki retina örneğini kabul ediyor. Benimkini ve babamınkini." Robert Langdon, aklına gelenlerin etkisiyle dehşete kapılmış bir halde duruyordu. Leonardo Vetra'nın görüntüsü tüm ayrıntılarıyla yeniden gözlerinde canlandı. Kanlı yüzü, kendisine bakan tek ela gözü ve boş göz çukuru. Apaçık gerçeği görmezden gelmeye çalışmıştı ama sonunda gördü. Beyaz kar yolanın üstünde tarayıcının altında duruyordu. Kırmızı soluk damlalar, kuru kan. Neyse ki Victoria farkına varmamıştı. Çelik kapı kayarak yana açılınca Victoria içeri girdi. Kohler, Langdon'a son derece katı bir bakış fırlattı. Mesajı açıktı. "Sana söylediğim gibi, kayıp göz çok daha büyük bir amaca hizmet ediyor."